Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 30 Ağustos 2018 Perşembe günü dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine sıcak bir gündem var yaz sıcaklarında. Biz de dünyaya aktarmaya çalışıyoruz size. Hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, hem Türkiye-Amerika ilişkileri, hem de İdlib odaklı krize dair yeni gelişmeler, yeni başlıklar var. Avrupa'dan haberler var, Asya'dan, Amerika'dan haberler var. Hepsini aktaracağım önümüzdeki yarım saat içerisinde. Dün 4. Reform Eylem Grubu toplanmıştı yıllar sonra ve ilk defa Türkiye'nin özellikle ekonomik kriz, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler ve İdlib üzerinden Rusya ile yaşadığı sıkıntılar yeniden Avrupa Birliği'ne yöneliyor mu sorusu ortaya çıkmıştı. Biraz programın ikinci yarısında bu soruya yöneleceğiz. Ankara'nın perspektifine dün Almanya'ya bağlanmıştık. Bugün de Ankara'nın nabzını tutan Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyre'ye bağlanacağız. Dört bakan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Reform Eylem Grubu toplantısı sonrası reform gerekliliğinin altı çizilmişti. Tabii reform diyoruz ama IMF adres gösteriliyor Türkiye'ye. Siyasi bir takım talepler var, reform talepleri var. Bunlar nasıl yansıyacak? Avrupa ile ilişkiler nasıl bu bağlamda rayına oturtulacak? Herkesin sorduğu sorular bunlar. Hepsini soracağız. Deniz Zeyrek'in görüşlerini alacağız. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, yine aynı şekilde cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, dün Eksen'in canlı yayınındayken 4. Reform Eylem Grubu toplantısı vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenmişti. AB Başkanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nda yapılmıştı toplantı. İlk gelen bilgileri aktarmıştım size. Ortak bildiri açıklandı bu toplantıdan sonra. Türkiye'nin içinden geçtiği işte 15 Temmuz darbe girişimi, olağanüstü hal, terörle mücadele önlemleri ve bu bağlamda da kat edilen mesafenin vurgulandığını gördük toplantıdan sonra. Özellikle yargı ve temel haklar alanında reformlara devam etme iradesini ortaya koyan bir bildiri çıktı. 100 günlükte bir icraat programından bahsediliyor. Bunun içerisinde işte lekelenmeme hakkı, çocuklara cinsel saldırı, istismarın önlenmesi gibi hususlar da vardı. Türk Ceza Kanunu'nun bu konuda düzenlenmesi vurgulandı. Göç yönetimi, sınır güvenliği, pek çok konu vardı ama tabii Avrupa Birliği ilişkileriyle, Avrupa Birliği ilişkileri rayına oturtmak için yapılması gerekenlerin bir kısmı vardı. Yine de tekrar katılım müzakerelerinin tekrar canlandırılması hedefi konuldu. Türkiye'nin işte üzerine düşeni yaptığı vurgulandı. 18 Mart'ta AB ile mutabakatın uygulamaya koyduğu kararlılık devam ettiriliyor denildi. Gümrük birliğinin güncellenmesi, işte müzakerelerin bu bağlamda başlaması, gönüllü insani kabul programının uygulamaya geçirilmesi, Suriyelilere mali yardım gibi başlıklardan bahsedildi. Tabii Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde ilişkileri belirleyen aslında sığınmacı meselesi oldu. Avrupa'ya akan Suriyeli sığınmacı, Suriye savaşı nedeniyle Avrupa'ya akan sığınmacıların durdurulması. Onun dışındaki hiçbir başlıkta hiçbir ilerleme kaydedilmediği gibi her şey rafa kaldırıldı. Özellikle terörle mücadeleden ne anlaşıldığı, hani elde silah bir eylem yapmak mı yoksa düşünce suçu mu? Kopenhag kriterleri vesaire. Bunların hiçbirisi doğru düzgün tartışılmadı. Ortak bildiride bunlara çok değinildiğini görmüyoruz ama Avrupa'nın Türkiye'den böyle beklentileri olduğu ya da belki de aslında artık beklentisinin kalmadığı ve yeni bir formatla ilişkileri rayına sokmak gerektiği düşüncesi, tartışmalarının olduğunu görüyoruz. İşte Joschka Fischer gibi Avrupalı politikacıların hasta adam diye Türkiye'yi nitelendirdikleri biraz ekonomik kriz sebebiyetiyle ve dış politikadaki sıkışmışlık sebebiyetiyle Türkiye'nin yüzünü Avrupa'ya dönmek zorunda kaldığı tespitleri var. Bunun karşılıksız da kalmayacağı anlaşılıyor. Her ne kadar işte Fransa Cumhurbaşkanı, ben de size aktarmıştım buradan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dönüp işte Türkiye artık eski Türkiye değil, İslamcı Türkiye, Cumhuriyet'in laik Türkiye'si yok dese de yeni bir ilişki formatı, işte imtiyazlı ortaklık, ayrıcalıklı ortaklık vesaire, bunlardan bahsediliyor. Ekonomik krize dair Almanya'nın Türkiye'ye yardımcı olması tartışmaları da var. Dün Almanya'ya bağlanmış ve bu konudaki görüşleri almıştık. Avrupa'daki tartışmaları almıştık. Almanya'nın ne yapabileceğine dair. Bütün bunlar konuşulacak, tartışılacak ama IMF'ye yönlendirebileceği söyleniyor Alman hükümetinin. Şimdi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'yi ziyaret edecek. Ardından Eylül sonu sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti olacak. Hepsini birlikte göreceğiz. IMF bağlamında Arjantin'in yolunu Türkiye'nin izlemesi tartışmaları var ki en son 50 milyar dolarlık borç ödemesinin hızlandırılması talebi vardı IMF'den yeşil ışık yakması yolunda. Böyle bir gelişme var. Finansal programı gözden geçiyorlar. Yani Türkiye'nin Arjantin gibi bir yol tutması. Tabii bütün bunların yükünü kim taşıyacak diye sorarsanız Türk halkı taşıyacak. Bizim yaşlarımızda olanlar, işte 50'ye artık gelenler IMF programlarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Arjantin tartışmaları o zamanlarda da vardı, 1980'lerde. Bir benzeri Türkiye'de yapılacak gibi gözüküyor. İlişkilerde hal böyleyken Almanya-Türkiye ilişkilerinde uzun süre gündemi belirleyen Türk asıllı, Türkiye'li gazeteci Deniz Yücel, aynı zamanda Almanya vatandaşı. Onunla ilgili bir haber geldi dün akşam. Bir yıl tutuklu kalmıştı. Sonra tahliye edilmişti. Yani doğru düzgün yargılanmadı da bir tuhaf bir durum oldu ve hakikaten Almanya'nın Türkiye'yi rehine siyasetiyle eleştirmesine sebebiyet vermişti. Türkiye'ye yönelik 1 milyon TL'lik tazminat davası açmış Deniz Yücel. Haksız tutuklamaya uğradığı gerekçesini gösteriyor. Eylül'de başlayacakmış, avukatı Veysel Ok aracılığıyla bir açıklama yapmış. Belli ki Almanya ile ilişkiler gözden geçirilirken bu tarz vakalar da gündeme gelecek. Evet, Türk-Amerikan ilişkilerine bakıyoruz. S-400'ler konusunda ABD Savunma Bakanı'ndan ikaz gelmişti. Rahatsızlıklarını dile getiriyordu. Rusya'dan Türkiye'nin böylesi bir savunma sistemi alması konusunda dün aktarmıştım size. Çavuşoğlu, benim hava savunmamı korumam lazım. Herkeste füze var. Bu füzelere karşı ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Açıklaması yaptı. Litvanya'da meslektaşıyla yaptığı basın toplantısı sırasında. Burada tabii Amerikan patriotları bize satıyorlar mı, veriyorlar mı garantisi? F-35'te bile her gün tehditler, böyle şantajlar ama benim hava savunmamı korumam lazım tarzında bir çıkış yaptığını gördük. Binali Yıldırım bu arada TBMM Başkanı, eski başbakan, sistem değişikliği olmadan önce alacağımız S-400 füzeleri hiçbir zaman NATO ülkelerine tehdit değildir diye de açıklama yaptı. Özellikle de askeri ilişkilerde sıkıntılar yaşanırken askeri boyutlarda böyle bir görüntü verilmeye çalışıldığını özellikle vurgulamak lazım. Binali Yıldırım da biz istedik ki NATO üyesi ülkelerden alalım bu sistemleri ama olmadı. O yüzden de alamayınca Türkiye'yi savunmasız bırakamazdık diye bir açıklama yapmış. Amerika'ya bu yanıt veriliyor her seferinde. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda sadece Türkiye değil, S-400 alımı, Rusya'dan S-400 alımını gündeme alan bütün ülkelerle bir takım sıkıntılar yaşadığı da aşikar. Hindistan bunlardan bir tanesi. En son dün akşam saatlerinde Hindistan'la ilgili haber düştü. Amerikan Savunma Bakan Yardımcısı Randall Shriver yaptı açıklamayı. Hindistan'ın da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri dahil silah alma planlarından endişe duyduklarını, bu planlar yüzünden yaptırım uygulayabileceklerini söyledi Shriver. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda konuşmuş kendisi. Demiş ki onların yaptırım kapsamına girmeyeceğini, istisna tutulacaklarını sizlere söyleyemem. Bu karar eğer Hindistan'ın Rusya'dan yeni sistem ve potansiyel aldığını görürse başkan vermeli, istisna yapılabileceğini sizlere söyleyemem ifadelerini kullandı. İşte tabii Hindistan çok önemli Asya politikaları açısından, özellikle Çin'in kuşak ve yol projesi düşünüldüğü zaman Hindistan bunların odağında bir ülke ve askeri anlamda Rusya ile bu tarz ilişkiler geliştirmesi anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor. Bu konuda bir başka başlık, bir başka haber de F-35'lerle ilgili ki hatırlayacaksınız Türkiye'ye F-35'lerin verilmesinde bir takım sıkıntılar çıktı. Amerikan savunma bütçesine kayıt konuldu. Rapor sunulacak, rapora göre kongreye rapor sunulacak, rapora göre F-35'lerin teslimatı söz konusu olacak. Sembolik olarak teslim edildi Amerika'da. Hatta Türk pilotları deneme uçuşları da yapıyorlar o. Ama Amerika'da yapıyorlar. Türkiye'ye gelmedi bunlar. Şimdi F-35'lerle ilgili Amerikan hükümetinin faaliyetlerini denetleyen bir sivil toplum kuruluşu var. POGO, Project on Government On-Site diye. İşte bu F-35'lerin insan hayatını tehdit eden kusurlara sahip olduğunu gösteren bir rapor yayınlamış. İddiaya göre F-35 ortak programında çalışan yetkililer bütçe ve takvim konusunda sorun yaşanmaması için hayati risklere neden olabilecek kusurları gizliyorlarmış. Ölüm yaralanmalara dediğim gibi uçağın kaybına gelecekte seri üretimin durdurulmasına da yol açabilecek bir takım sıkıntılar olduğu var raporda. Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de proje ortağı gerçi alıp alamayacağı S-400'lere adeta S-400'leri almaması kaydına bağlanmış durumda ama böyle gelişmeler söz konusu. Amerika'nın hem Türkiye'ye yönelik yaptırımları hem Rusya'ya hem İran'a aslında yaptırım siyaseti ya da gümrük duvarlarını yükseltme siyaseti size haftalardır aktarmaya çalışıyorum gelişmeleri. Kremlin Rusya en son Amerika'nın Dünya Ticaret Örgütü'nde Rusya aleyhine açtığı dava hakkında açıklama yapmış. Normal değil bu dava demiş, siyasi olduğunu düşünüyorlar. Amerika'nın iddialarının Rusya ekonomisini etkilemeye çalıştığını, siyaseten yola getirmeye çalıştığını söylüyorlar. Hakikaten sadece Rusya'da değil, Türkiye'de de işte görüyoruz. Ekonomik savaş başlığı altında işleniyor konu ama İran'da da görüyoruz. Bütün bunlar hakikaten ülkelerin ekonomilerini etkileyecek boyutlar kazanıyor. Böyle bir tavır açıklamışlar. Bu arada Moskova'da bir Türk-Rus forumu düzenleneceği haberi var Sputnik'te. Bir sivil toplum kuruluşu organize ediyormuş 15 ülkeden yaklaşık 300 temsilci de katılacak. Küresel meydan okumalara yanıt şeklinde Türk-Rus dünyası şeklinde bir forum düzenleneceği bilgisini aktaralım. Türkiye ile Rusya arasında tabii İdlib meselesi birazdan o konudaki gelişmeleri aktaracağım ama vize meselesi var. Çok yüksek bedeller uçak düşürülmesinden sonra vizesiz giriş kapatılmıştı ve şimdi tekrardan belli kategorilerde pasaport sahiplerine vize uygulamasının kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmelerin başlayacağını söylemiş Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova. Sonbaharda bu görüşmeler düzenlenecekmiş nihayet umarız. Rusya'yı ziyaret edecek olan Türkiye vatandaşları epey mali sıkıntılar yaşıyorlar bu vize meselesi yüzünden. Evet, Türk-Amerikan ilişkilerinde biraz Orta Doğu'ya gelerek bakalım başlıklar var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın özellikle Manbij'den başlayarak İdlib'le ilgili verdiği mesajlar söz konusu oldu. TSK'nın bir üst rütbeye terfi eden subay, assubaylara işte yeni rütbe işaretlerinin takılmasıyla ilgili törende Genelkurmay Karargahı'nda konuşması oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleyi birinci öncelikli görevi olduğunu söylemiş. Türkiye'nin karadan DEAŞ Arapçasını kullanmış ama Türkçe kısaltmasıyla IŞİD ile yüz yüze gelen tek devlet olduğunu söylemiş. 3000'e yakın göğüs göğüse muharebelerde en radikal IŞİD'çıların 3000'e yakınının bulundukları bölgelerde etkisiz kılındığını TSK tarafından söylemiş. Afrin, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK, PYD, YPG, KCK üyelerinden temizlendiğini söylemiş. İdlib'de de güvenliğin sağlanmasına gayret gösterdiklerini söylerken 1 milyondan fazla kendi vatandaşını öldüren, katleden rejimin saldırıları bitmiyor diyerek Suriye konusundaki Türkiye'nin pozisyonunu dile getirmiş. Karadan ve havadan İdlib'de masum insanların olduğu yerlere ateş ediyorlar demiş. Tabii şimdi bu Rusya'nın ve Suriye'nin perspektifine tam aksi zıt perspektif. Orada İdlib'de terör örgütlerinin, El-Kaide'nin, Hayat Tahrir-i Şam'ın bulunduğunu ve devlet egemenliğinin sağlanması gerektiğini, üstelik Batı destekli oldukları görüşünü Rusya dile getiriyor. Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da en son İrinli Çıban dediğini anımsatalım İdlib'le ilgili olarak ve bu çıbanın ortadan kaldırılması görüşünü hatırlayalım. Akar'la tam tersi 180 derece zıt bir pozisyon olduğunu görüyoruz. Ya da Akar'ın Lavrov'la pozisyonu zıt. Yine de kendisi ateşkes düzeni bozulmadan 3,5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasından bahsetmiş. Türkiye'nin bu yönde çabalar harcadığını söylemiş. İnşallah önleyeceğiz demiş ilgili devletlerle görüşerek konuşarak Moskova'da temaslarda bulunmuştu kendisi. Yine Amerika ile ilgili olarak da mesajları var. Manbij ile ilgili pek çok söz verildiğini, onları, o sözlerin yerine getirmesinin takipçisi olduklarını söylemiş. Amerika'da işte Manbij'den YPG'nin çıkartılması çok az kaldı. YPG unsurları diye Amerika'dan açıklamalar gelmişti. Hulusi Akar'ın bu tarz mesajları var. Ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile yeniden telefonda konuştuğu bilgisi de aktarılmış. 17-24 Ağustos'ta hem Akar hem MİT Başkanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya'yı ziyaret etmişlerdi. Vladimir Putin, Sergey Shoigu ile görüşmüşlerdi. İşte Suriye'yi de ele almışlardı. Oradan pek çok önerilerin geldiği bilgileri vardı. Evet, Türkiye-Rusya ilişkileri Suriye üzerinden böyleyken Rusya Dışişleri Bakanlığı üst üste uyarılar yayınlıyor. Çünkü Amerika ile müttefiklerinin Suriye'yi vurmaya kalkışacağı kaygısı olduğu anlaşılıyor Moskova'nın açıklamalarından. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da tekrarlamıştı dün. Suudi Dışişleri Bakanı Adil El-Cübeyr ile Moskova'daki görüşmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenecek olası operasyonla ilgili kendileriyle istişarede bulunduğunu, aynı resimde olduklarını söylemişti ama bu farklı tonlama onda da görülmüştü. Batılı ülkelerin burada bir sahte kimyasal saldırı, silahlı saldırı operasyonu düzenlenmesi, El-Kaide'nin düzenleyeceği, özellikle Türkiye ile yakın Ahrar-ı Şam grubunun tesislerine, depolarına kimyasal saldırıda kullanılacak malzemelerin götürüldüğü, teslim edildiği bilgisi dün akşam paylaşıldı. Üst üste paylaşıldı. Bir de Türkiye'nin, Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği de Twitter adresinden, hesabından paylaştı. Bütün bunlar üzerinden yeni bir senaryo kurgulanacağı kaygılarını dile getiriyor. Ama umarız bu olmaz. Batılı ülkeler İdlib operasyonu önünde engel çıkarmayacaklarını umuyoruz dedi. Sivilleri canlı kalkan olarak rehin almak isteyen militanların bu son yatağı İrinli Çıban yok edilmeli vurgusunu yaptı. Görüyorsunuz Hulusi Akar'la aksi pozisyon ortaya seriliyor bu açıklamalar yan yana konulduğu zaman. Kimyasal saldırı provokasyonu planları için 24 saatlik bir de mühlet de veriyor Rus istihbaratı ve Rus yetkilileri. Nitekim işte ABD Büyükelçisi Rusya'nın Anatoly Antonov da ikazda bulundu Suriye'ye karşı asılsız ve yasa dışı saldırganlık uyarısı yaptı. İşte en son bu hafta Suriye özel temsilcisi Amerika'nın Jim Jeffrey ve Dışişleri Bakanlığı'nda yakın doğu işlerinden sorumlu bakan yardımcısı David Satterfield'la görüşmüştü Antonov ve ciddi endişeli vaziyette özellikle İngiliz özel kuvvetlerinin Olive ismiyle anılıyor bir birliğinin katılacağı bu provokasyona ve bunun üzerine de Batılıların dönüp bakın işte kendi halkına kimyasal silah kullandı deyip Suriye yönetimini, hükümetini vuracağını söylüyor. Ruslar bu kaygıları dile getiriyorlar. Şam ile Amerikan heyetinin görüştüğü, CIA heyetinin görüştüğü bilgisini aktarmıştım yine Eksen'de size. Bunu yalanlamış Amerikalılar ama pek çok kaynağın doğruladığı bilgisini veriyorlar. Orada tabii işte projelerden Amerika'nın dışlanmaması, işte İran'ın Suriye sahasından ötelenmesi, atılması gibi bir takım taleplerde bulunduğu aktarılıyor Amerikan tarafından ama Şam yönetiminin buna yanaşmadığı söyleniyor. Suriye'nin kuzeyinde de Amerikan radarlarının yerleştirildiği yolunda iddialar Türkiye medyasına yansımıştı. Kürt haber siteleri Amerika'nın bu radarlarının fotoğraflarını paylaşmışlar. Yeni silahlar YPG, SDF, SDG bölgelerine yığılmış vaziyette. Yani Amerika'nın kolay kolay Suriye'den çekilmeyeceğinin işaretleri burada var. Evet. Başka Suriye'den başlıklara bakıyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in sürpriz ziyareti vardı Ankara'ya. Kendisiyle görüşmüştü, basına kapalı yaklaşık bir saat görüşmeler olmuştu. Zarif'in daha sonra yaptığı açıklamalar var. Türkiye'ye övgü, Amerika'nın güvenilir bir ortak olmadığı vurgusu ve bazı ülkelere baskıları kısa vadeli etkilere sahip olsa da bu ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de olacaktır diye böyle uzun vadeli, hani Türkiye şu an Amerikan baskısı altında ama böyle bu baskılara boyun eğilmeyecek ve uzun vadede sonuçlar alınacak tarzında bir açıklama yapmış İran Dışişleri Bakanı. Orta Doğu'dan başka başlıklar, Sergey Lavrov'la görüşen Suudi Dışişleri Bakanı Adil El-Cübeyr, İran'a daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini, İran'ın bunu hak ettiğini öne sürmüş. Bu da tabii Rusya'nın pozisyonuna ters bir tutum. Evet, Orta Doğu'dan Irak başlığında aktarmak lazım. Hükümet kurma görüşmeleri, koalisyon görüşmelerini aktarmıştım size. özellikle Sayrun ittifakı Muktedai Sadr'ın onun liderliğinde bir koalisyon kurulması gündemde ama Kürtlerin de bu koalisyona katılmasını istiyorlar. En son Kerkük krizi geçen sonbaharda Irak federal hükümetine bağlanmıştı. Petrol bölgeleri tartışmalı bölgeler. Amerikalılar devrede, McGurk sürekli olarak bölgede dolaşıyor, Amerikalı temsilci. Ve Kürtler de Irak'ta yeni hükümete katılmak için bir Kerkük'e geri dönme şartı öne sürüyorlar. Anayasada da değişiklik istiyorlar. Fakat Bağdat'ta bunun pek karşılığı yok gibi gözüküyor. Haydar el-İbadi'nin en son açıklamaları da tartışma bitmiştir, tartışma konusu değildir şeklinde oldu. Onu anımsatalım. Fakat tabii problem şu ki Irak'ta Amerikalıların bu temasları da problem. En son Pompeo da bu arada Mesut Barzani ile görüşmüş Irak'taki hükümet kurma çalışmaları için. Bağdat'ta yüzlerce kişi Amerika'nın bu koalisyon hükümetini şekillendirme çabası içerisinde olduğunu savunarak protesto gösterisi düzenlemiş. Özel bir mesai Irak üzerinde uygulamalarını eleştirmişler. Evet, Orta Doğu'dan başlıklar. Lübnan'da çöp krizi yaşanmıştı 3 sene önce. Daha sonra yakma tesisleri kurulmuştu. Şimdi onlar da halk sağlığına tehdit teşkil ediyor diye protesto ediliyor Beyrut'ta. Amerikalılar Filistinli mültecilere yardımı kesmişler. BM Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı açıklamayı yapmış ki beklenen bir şeydi bu. Ve Amerika'dan başlıklar. Yarın Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör, Şahin Senatör John McCain'in cenaze töreni düzenlenecek. Tabutunu taşıyanlar arasında bir Rus vatandaşı da Vladimir Karamurza olacakmış. Muhalif aktivist. Karamurza ailesi de ünlü bir aile. Bu daha batı yanlısı olanı. Donald Trump, Amerikan Başkanı katılmayacak cenaze törenine. McCain'le pek uyuşmuyorlardı aslında politik olarak. O da arkasından bir övgü dolu bir açıklama yayınlamakla yetindi. Trump'la ilgili başlıklar eksik değil tabii bugün de. Beyaz Saray'da evangelist liderleri ağırlamış Trump ve 6 Kasım'da ara seçimler var. Çok önemli Trump için bu. Demokratlar eğer kongrede çoğunluğu sağlarlarsa azile kadar gidebilecek bir süreç olabileceği iddia ediliyor. Trump da burada ara seçimleri eğer biz cumhuriyetçiler kaybedersek solcu şiddet başlar. İkazı yapmış, din elden gider demiş. Özgürsüz cemaatiniz bana oy vermezse eğer özgürlükleri, dini özgürlükler yitirilir, her şeyinizi kaybedersiniz diye evangelistlere ikazlarda bulunmuş. Yani Amerika'nın dinci yüzünü iyi sergiliyor doğrusu. Tabii aslında Trump'ın dindarlığından mı yoksa işte oy çabasından mı? Tabii Amerikan solcularını şiddet yanlısı diye de nitelendirmiş. Hakikaten enteresan bir çıkış. Dünya çapında bütün sağcılar sol hakkında böyle sürekli atıp tutabiliyorlar. Hukuk danışmanını görevden alıyormuş Donald Trump. Don McGahn sonbaharda görevden ayrılacakmış. Pek çok yaprak dökümü oldu Trump'ta. Twitter ve Facebook'a da halkın aramalarını hileyle değiştirmek ve ülkedeki vatandaşları kandırmakla suçlamış. Bir de stajyerlerle fotoğrafı var ki fazla beyaz diye bulunmuş Amerika'da. Obama döneminde tabii çok daha renkli bir Amerika yansıyordu. Stajyerlerle Beyaz Saray'da yapılan çekimlerde ona aksi bir durum ortaya çıkmış. Evet, Asya politikaları. Kuzey Kore ile gizli görüşme Japonya yürütmüş. Trump da Singapur zirvesinde Kuzey Kore liderine Kore Savaşı'nı bitirme sözü vermiş. Bu iddialar Amerika'da tartışılıyor. Asya politikaları açısından Trump yine çizgi dışına çıkıyor deniliyor. Böyle gelişmeler var. Avrupa'dan birkaç başlık aktaracağım. Almanya, Namibya soykırımı kurbanlarının kafataslarını iade edecekmiş. Aslında Almanya'nın çok fazla dünya çapında sömürgesi yoktu sömürgecilik döneminde. Bir tek Namibya geçerliydi. Oradan da 1900'lerin başlarında çekilmişti ama katliamlar eksik olmamıştı. Bunu tazmin etmek üzere böyle bir hamle yapılmış. Almanya'dan böyle bir başlık var. Moldova-Türkiye ilişkileriyle ilgili bir başlık var. Kimlikle girilmesi Moldova'ya söz konusu olacakmış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moldovalı yetkililerle seyahat konusunda anlaştıklarını duyurmuş. Avrupa'dan böyle bir başlık var. Evet, vaktim azalıyor. Birkaç başlık daha aktarmak istiyorum Asya'dan. Myanmar'la ilgili Rohingya Müslümanlarına ayrımcılık ve soykırıma dayanan katliamlara başvurmak BM İnsan Hakları Komiseri Suu Kyi, ünlü Nobel ödüllü kadın lideri istifaya davet etmiş. Asya'da halbuki Nobel Barış Ödülü almıştı juntaya direnişiyle. Ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarına seslenmiş. Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın, gelin vatanınızda yaşayın demiş. Büyük ekonomik kriz çok büyük boyutlarda. Venezuela'da 5-0 atıldı. Yeni para birimleri kabul edildi ama Batı yarımkürenin en büyük göçü yaşanıyor. Ekonomik krize engel olunamıyor. Efendim, vaktimi doldurdum. Bir ara verelim. Noland'dan niye böyle uzundur yolları dinleyelim. Az sonra Deniz Zeyrek'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Sanma bir de bu şehir bitmeyen keder yener. Payız küçelere yaz, küçelerde yaz yağış yağar. Dünya ağlayır, biz ağlayır niye? Ayrı düştük bir şehirde. Metinleri seçirem, kısa fikirleri uzun eder. Dinleri sen yolları geçirsen, hansı biri kavuşmamamızı ister ki? Yar, yar, yar, yar bela uzundur bu yollar. Denden nerede, durumdan ne?
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek var. Hoş geldin yayınımıza Deniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda.
Teşekkürler. Şimdi Deniz, epeydir bir ekonomik sıkışmışlık içerisinde Türkiye ve dış politika meseleleri de üst üste yığılmış gözüküyor. Özellikle de işte Amerika ile Rusya ile ilişkileri dengeleme çabasında olduğuna dair Dışişleri Bakanı'nın ağzından açıklamalar işittik son günlerde. Bir de tabii Avrupa Birliği ilişkileri adeta dondurulmuş gibiydi. Bu ekonomik kriz vesilesiyle özellikle de Almanya ile Türkiye ilişkileri yeniden ısınacak gibi gözüküyor. Dün Reform Eylem Grubu toplandı ama ortada çok fazla da problem var. Önce şunu sormak istiyorum. Ankara ne yapmaya çalışıyor? Bir yön mü arıyor kendisine? Hakikaten bir şeyleri dengeleme çabası mı var?
Şunu söyleyebilirim. Uzun zamandır Türk-Amerikan ilişkileri büyük bir krizli dönem geçiriyor. Son zamanlarda Rahip Brunson üzerine yoğunlaştık ama konu başlıklarını alt alta yazdığımızda yaklaşık 15 tane ciddi konuyla karşılaşıyoruz. Yani S-400 krizi, F-35 krizi, Halkbank davası vesaire. Birçok halledilmesi gereken mesele var. Bunların kısa vadede düzeltilmesi ve Türk-Amerikan ilişkilerinin normale dönmesi zor görünüyor. Türkiye'nin de Amerika karşısında hem konumunu koruması gerekiyor. Yani NATO içinde, Avrupa içinde, Avrupa Birliği'ni kastetmiyorum. Hem Avrupa Konseyi hem Avrupa Atlantik mekanizmalarını kastediyorum. Konumunu koruması lazım. Şimdi Amerika ile bu kadar sorun yaşarken bu konumu korumanın en önemli yolu, daha doğrusu en geçerli yolu Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupalı müttefiklerle birlikte görünebilmektir. İşte Rusya, Brezilya, Güney Amerika, Çin vesaire gibi bu Hindistan, işte Birlik Devletleri, Güney Afrika'daki zirveye katılım vesaire, bunlar bir alternatif gibi görünse de Türkiye işte Trump'a karşı yeni bir dünya kurulur, biz de orada yerimizi alırız gibi bir mesaj verse de bir sonuç getirmiyor. Bu ülkenin dış ticaretinin %50'sinden fazlası Avrupa'ya. Yani ihracatımızın önemli bir bölümü Avrupa'ya. Bu yeni müttefik gibi görünen ülkeler aynı zamanda kendi içlerinde krizler de barındırıyor. Yani Rusya ile çok iyi müttefik olabilirsiniz ama yarın İdlib'de karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani o ilişkileri stratejik ortaklığa dönüştürmek, ilerletmek, müttefikliğe dönüştürmek çok zor görünüyor. Ha, bunun en kolay adresi neresi olabilir? Avrupa Birliği olabilir. Çünkü bu ülke 1960'lardan beri Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyor ve 2004 yılından sonra başlayan süreçte çok önemli mesafeler kat etti. Her ne kadar son 5-6 yılda çok büyük gerilemeler yaşansa da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bir zemini var. İşte dünkü toplantıya böyle bakmak lazım. Bir detay orada çok önemli. Bu toplantı 4 yıldır galiba ilk defa yapıldı.
Evet.
Yani bu bizim
dördüncü
zamandır
toplantı galiba 3 ya da 4 senedir ilk defa yapıldı. Evet. Bu bir niyet yani mi peki? Bizim... Yani şunu sormak istiyorum. Avrupa ile ilişkilerde çok ciddi sıkıntılar da yaşandı. Aslında biraz şimdi böyle bir sakinlik dönemi varmış gibi gözüküyor ama geçen seneye kadar özellikle Almanya ile Türkiye ilişkileri gerçekten çok gerildi. Pek çok başlık vardı orada da. Hatta işte rehine siyasetiyle itham ettiler. Türkiye'de yandaş hükümet destekçisi medyanın özellikle Naziler, faşizm başlıkları attığını gördük. Bugünse tekrar AB ile yeniden deniliyor. Ancak şöyle bir şey de yok mu? Yani mesela Emmanuel Macron, sen Fransa'yı da dahil ettiğin için soruyorum. Daha 2 gün önce Türkiye'nin artık İslamcı bir ülke olduğu, Atatürk Cumhuriyeti'nin bulunmadığı, dolayısıyla da mecburen ilişki kuracağız. Hani AB üyeliği değil ama hani ekonomik fırsatçılık, biraz da oryantalizmle eleştirdi hatta Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Bu süreci artık AB paradigmalarına geri dönüş olarak okumak mümkün mü? Yoksa onun dışında başka bir şey mi tesis ediliyor? Birincisi. İkincisi, hakikaten bir Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında çok ciddi bir çatlak gözüküyor. Almanya'nın çok rahatsız olduğu Trump yönetiminin tutumundan. Türkiye bu bağlamda AB ile yeni bir bileşene mi yönelebilir? Üçüncü bir yol mu? Hani Rusya ve Amerika değil ama hani böyle bir şey mi olabilir? Olursa onun çerçevesi bağlantılı olarak farklı bir çerçeve mi olur?
Benim kişisel görüşüm de bu yönde. Yani Türkiye'nin bence odaklanması gereken bir diplomasi konusu Avrupa Birliği. Zira bu bugünlerde çok popüler gündem maddesi olan ekonomiyle de ilgili. Şimdi Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Biz bir işte İran gibi ya da başka bir hani Kazakistan gibi, Azerbaycan gibi petrol, doğalgaz üreten bir ülke değiliz. Buna rağmen dünyanın ilk 20 ekonomisi içindeyiz. Neyle bunu başardık? Üretimle başardık, ihracatla başardık, turizm ülkesi olmakla başardık. Şimdi bunların devam etmesi gerekiyor. Yabancı yatırımların devam etmesi gerekiyor, doğrudan yabancı yatırımların. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yabancı yatırımcı her zaman ülkeye gittiğinde o ülkenin şeffaf olup olmadığına bakar. Hukuk devleti olup olmadığına bakar. Ve güvenebileceği bir çipa olup olmadığına bakar. Şimdi bugün Brezilya ile ilgili yanılmıyorsam gördüm. Bir IMF den para talep etmiş. Neden bunu yapıyor? Eğer IMF girerse o ülkeye bir çıpa koyacak ve yatırımcı da diyecek ki IMF bunları zaten kontrol altında tutuyor. Benim başıma bir şey gelmez. Yani olumsuz bir şey gibi gözükse de o ülkede IMF çok yabancı yatırımcılar açısından bir güvenceye dönüşüyor. Bizim için de IMF iyi bir örnek değil ama Avrupa Birliği iyi bir örnek. Yani iki tane kriter var. Biri Maastricht kriteri, biri de Kopenhag kriteri. Şimdi bu ikisini yerine getirmiş bir ülkeye yabancı yatırımcı gitmekte tereddüt etmez. Şimdi bizim Kopenhag kriterlerimizde sıkıntı yaşanmaya başlandığında Maastricht kriterlerine olan uyumumuz bozulmaya başladı. Birbiriyle de bu kadar doğrudan bağlantılı konular. Onun için dünkü açıklamalara bakarsan, dört bakanın açıklamalarına, ortak sözcük reform. Demek ki hükümette reform ihtiyacı duyulduğunu fark etmiş durumda. Yani hükümeti yönetenler de Türkiye'nin yoktan para var edemeyeceğini, ancak yabancı yatırımları çekerek, para bularak, yeni yatırımlar yaptırarak, ihracatı artırarak ekonomiyi normalleştirme yoluna gidilebileceğinin farkındalar. Bunun için de en doğru, en akılcı yol Avrupa Birliği. Cumhurbaşkanının Eylül'de bir Almanya ziyareti var. Çok kritik bir ziyaret. O ziyaret öncesinde Türkiye'den olumlu mesajlar giderse gerçekten de sonuç alınabilir, ilerleme kaydedilebilir birçok konuda. Şimdi maalesef son 5-6 yılda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri göç meselesine kilitlendi. Oradan çıkarmak lazım. Türkiye'ye demokrasiyle ilgili eleştiri noktaları ortadan kaldırılmalı. İşte basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü vesaire gibi konulardaki eleştirilerin kaynakları ortadan kaldırılmalı vesaire. Bunların hepsini bir şekilde Türkiye gündemine almak durumunda. Bence görünen köy kılavuz istemiyor ve yaşanan gelişmeler de bunun bir eseri.
Ama tabii bedelleri olacaktır. Hukuk sistemi değişti Türkiye'nin. Aslında yönetim sistemi değişti. Bu bağlamda şu başlıkta bir sıkıntı görüyor musun? Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi diye bir sistemimiz var artık. Türk tipi bir başkanlık. Bunun Avrupa için bir sorun teşkil edeceğini düşünenler var. Sence böyle mi? Yani eski Türkiye olmaması Macron'un söyleminden hareketle söylüyorum.
Bir kere Macron'a ben katılmıyorum. Macron gerçekten çok ileri gitmiş Türkiye. Bugün açsın 30 Ağustos nedeniyle sosyal medyada, Instagram'da, Twitter'da vesaire Türkiye'den paylaşılan mesajlara bir baksın. Türkiye hala her ne kadar AK Parti iktidarı olsa da Mustafa Kemal sevgisi, Atatürk sevgisi çok da azalmadı. Tam tersine arttı da. Yani Macron'un o konudaki tespitine ben katılmıyorum. Yani bu ülke sonuç itibariyle hala temel dinamikleri açısından Avrupa'ya yüzünü çevirmiş bir ülke. Ve Macron'un ya da Merkel'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini engelleme çabalarını da boşa çıkaracak herhalde. Sonuçta bu ülke olacak. İşte onun yöntemleri de belli. Yani başkanlık sistemi geldi diye bir şey tepki gösteremezler ama bu başkanlık sistemi Türkiye'de reformlar yapar, özgürlükleri güçlendirirlerse, temel hak ve özgürlükleri güçlü kılarsa kimse sistemin ne olduğuna bakmaz, sonuçlarına bakar. Ben onun için hani işin özünün işte o bakanların yaptığı toplantıda ortaya çıkan reform sözcüğü olduğunu düşünüyorum ve diğer taraftan da Avrupalıların da öğrendiği bir şey var. Artık sadece temennilere ve açıklamalara, vaatlere bakmıyorlar. Somut sonuçlarını görmek istiyorlar. Bizim de bunları görmemiz lazım. Yani birçok örnek verebilirim sana. Osman Kavala mesela. Yani Enis Berberoğlu dokunulmazlıkla ilgili anayasa maddesi çok net. Ama içeride şu anda CHP milletvekili. Yani bunlarda bir sonuç alınmadıkça biz reform yapacağız vesaire denilerek de Avrupalıları ikna etmeleri biraz zor olur.
Bir takım tavizler verilmesi gerekiyor. Peki
taviz olarak görme Ceyda, bu taviz değil. Bu
zaten yapılması şimdi gereken şey.
Ha diyorsun ya, bir bedeli var. Bedel olarak görmemek lazım. Bunlar yapılması gereken şeyler. Niye böyle Hani Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterleri yaparız dediğiniz şey bu zaten. Yani demokrasinin, Türkiye'de demokrasiyi geliştirmek Avrupa'ya ödenmiş bir bedel değil ki. Yapılması gereken bir şey.
Evet, hükümetin algısı itibariyle söylemek istiyorum çünkü ayrımlar sürekli altı çizildiği için, örneğin terörle mücadele tanımı çok tartışılmıştı geçen sene, biz farklı anlıyoruz denilmişti, o yüzden çok da böyle hani uzlaşmaz bir takım şeyler varmış gibi
yani şöyle
gözüküyor.
Şeyler var Ceyda, mesela Avrupalıların da bir gazeteci, senin de benim de tanıdığım bir gazeteci arkadaşımızın çocuğu Berlin'de okula kayıt yaptırdı. Annesiyle birlikte oraya gitmek istiyor. İşte reşit olmadığı için annesinin yanında olması gerekiyor. Vize alamadı. Buna karşın işte bakıyorsun o yani 15 Temmuz günü o işte kalkışmada rol almış insanlar işte oturma izni almışlar, çalışma izni almışlar. Mesela şimdi bu tür çifte standartları da ortadan kaldırması lazım. Yani bizim terör tanımını tartışmamız lazım vesaire ama böyle bir de kör gözü ve parmak durumları da var. Yani işte Yunanistan'ın yaptığı şey, adam helikopterle inmiş. Yani o helikopterle bir 15-20 dakika önce başka bir şey yapmış. Oraya gelmiş inmiş. Yani şimdi bunu politik sığınmacı olarak görmek ya da onu bir hani temel insan hakları açısından değerlendirmek farklı bir konu.
Evet. Çifte standartlar ayırdığına, çok tabii Avrupa'da çifte standartlar hakikaten çok fazla ve pek çok başlıkta örneklerini verebiliriz aslında. Peki şunu sormak istiyorum bir de. Wall Street Journal gazetesi Almanya'nın özellikle Türkiye'ye bir mali yardım açabileceği, acil mali yardım açabileceğinden bahsetti. Kimileri de işte Yunanistan tipi bir yardım. Ama tabii Türkiye AB üyesi de değil, yani Yunanistan tipi nasıl olacak, o da ayrı soru işareti. Fakat yalanlandı bu. Şöyle Almanya'da bu işi biraz kaşıdığın zaman şöyle bir şey söyleniyor. Almanya Türkiye'ye bu senin sözünü ettiğin Eylül başındaki temaslar da IMF'ye adres gösterecek diye. Biz tabii şimdi yaş itibariyle gayet iyi hatırlıyoruz IMF politikalarını seninle ikimiz de. Tekrardan bir geri dönüş bu anlamda, hem reform çerçevesinde hem ekonomik anlamda Türkiye açısından bir yeniden başlama, bir reset mi gözüküyor ufukta?
Valla ben yani IMF deyince benim de tüm diken diken oluyor. Ben Avrupa Birliği üyelik sürecinin IMF'den daha yeterli bir ekonomik tutar olacağı kanaatindeyim yabancı yatırımcılar için. Yani hukuk devleti, işte şeffaflık vesaire gibi koşulların Avrupa Birliği standartlarında olmasının daha yaratıcı ve yeterli bir çıfa olduğu kanaatindeyim. Onun için IMF'nin ötesinde Almanya Türkiye'ye işte destek olabilir vesaire şeylerin arkasında da şu var. Türkiye'nin dış borçlarının haritasına bir bakarsan eğer, yani ödenmesi gereken kredi borçlarının işte diyorlar ya hani 400 milyar dolar borç var özel sektörün. Bakarsan zaten anlıyorsun işte %40'ı İspanyol bankalarının, %20 küsürü Alman bankalarının. Yani Türkiye'deki bir sıkıntı, istikrarsızlık onları da sarsacaktır ve Yunanistan bile o çapıyla Avrupa'yı sarstı, Avrupa ekonomik sistemini sarstı. Türkiye'nin istikrarsızlığa gitmesi Avrupa için daha büyük bir istikrarsızlık kaynağı olur. Onun için de Türkiye'deki ekonomik olumsuzluklar Avrupa Birliği'nin görmezden gelebileceği şeyler değil. Bunun da gayet farkındalar. Yunanistan da onlar için çok önemli bir deneyim.
Peki,
çok enteresan makaleler yayınlandı son zamanlarda Avrupa Birliği'nde ve temel noktası, ortak noktası o makalelerin Türkiye'yi hani yani istikrarsızlaşsın, izleyelim falan gibi şey yapabileceğiniz bir ülke olarak görmeyin mesajı.
Evet, bir de hasta adam vurguları yapıldı. Joschka Fischer'den mesela gördük bunu. Bir yandan da hani Türkiye'ye bir anımsatma olsa gerek diye böyle bir bakış da tabii eleştirenler de eksik değil. Ama hani sanki başa dönülmüş izlenimi veriyor bütün bunlar. Şunu da sormak istiyorum.
O yazı, Amerika... o yazıyı ben okudum. Hani çok politik bir yazı. Yani sübjektif bir yazı. Yani değerlendirme ekonomi üzerinden yapılsa hani tartışılabilirdi ama çok politik bir bakış açısıyla yazılmış.
Peki son olarak bir tekrar Amerika ile ilişkilere dönmek istiyorum. Şu başlık dikkat çekiyor. Şimdi senin dediğin gibi hakikaten sadece Rahip Brunson meselesi değil, pek çok başlıkta sıkıntılar olduğu açık. Amerika Birleşik Devletleri artık başkanlar düzeyinde ifade ediliyor, Twitter diplomasisine ifade ediliyor. Ama öte yandan da Pentagon'un açıklamalarına bakıyoruz, sanki hiçbir şey yok gibi. Özellikle NATO üyeliği üzerinden Türkiye'nin yine savunma güvenlik alanındaki işbirliği bağlamında bakıldığından. Oysa hani Türkiye'de bir anti-emperyalizm dalgası estirilirken Amerika Birleşik Devletleri bunun odağına da yerleştiriliyor. İşte dolar meselelerinden hatırlayalım, dolar protestolarından hatırlayalım. İç tüketime yönelik söylem olduğunu düşünebiliriz elbette ama askeri ilişkilerde de hiçbir sıkıntı yok gibi. Avrupa bu bağlamda da biraz bağları esnetmeye çalışıyor öte yandan. Almanya'da işte güvenliğin, Fransa da aynı şekilde Avrupa'nın güvenliğini kendi ellerine alması gerektiği vurguları da yapılıyor. Bu bağlamda Türkiye'de bir sıkıntılı bir resim yok mu Türkiye için? Hem yani askeri anlamda NATO ve NATO dediğimiz zaman daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve orada da sorun yokmuş gibi bir manzara var. F-35'ler, S-400'ler bunlar dile getiriliyor ama dikkat ediliyor bazı şeylere. Bu da Türkiye'yi kaybetmeme şeyine yorulabilir. Avrupalılar, yani Türkiye böyle hani güvenlikte de her anlamda da Avrupa'yı tercih edecek bir şeye mi gidiyor? Nasıl bir, bu da başka bir ikilem değil mi ya da?
Şöyle bir durum var. Yani Amerikan devletinin, establishment denen o yapının Türkiye konusunda Trump'tan farklı gitmesi anormal bir durum değil. Zira Brunson meselesi Trump'ın ya da Mike Pence'in olduğu kadar Pentagon'un meselesi değil. Yani onlar açısından Trump'ın son evangelistlerle yaptığı toplantıda yaptığı konuşmayı hatırlarsan, bu Trump'ın daha çok kişiselleştirdiği ve tribünlere oynadığı bir konuya dönüşmüş. Haliyle de Pentagon'un Türkiye ile ilişkileri Brunson üzerinden değerlendirmesini ben beklemem. Onlar daha çok sahaya bakarlar. Yani sahada da Türkiye ile Pentagon arasındaki en ciddi sorun birincisi S-400 meselesidir, ikincisi de YPG meselesidir. Ve orada YPG konusunda işte işbirliği yapıldığı, Türk askerinin orada devriye gezmeye başladığı vesaire gibi çok somut sonuçlar da var. Yani bir işbirliği söz konusu, askerden askere ya da dışişlerinden dışişlerine bir trafik söz konusu. Ama orada da S-400 meselesi ciddi bir sorun. Yani Brunson nasıl Trump için Pentagon'dan daha önemli bir sorunsa, S-400 meselesi de Pentagon için Trump'tan daha büyük bir sorun. Yani bunların hepsinin bir dengesi var ve o dengeyi çok iyi analiz etmek lazım. Ha, bu çerçevede Türkiye savunma ve güvenlik konularında Avrupa Birliği'ne yaklaşır, Amerika'yı ya duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırır mı dersen, bu zor. Çünkü Kıbrıs meselesi yüzünden Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmasından dışlanması söz konusu. Evet. Kıbrıs meselesi yüzünden Türkiye'nin hem Kıbrıs Rum kesimini hem Yunanistan'ı NATO içinde biraz böyle paralize etmesi söz konusu. O nedenle hani NATO müttefikliğini ya da savunma güvenlik meselesini konuştuğumuzda asıl olan Türk-Amerikan ilişkilerinin askeri alanda özellikle de seviyesini düşürmemesi. O da şu ana kadar düşmedi ama bu S-400 meselesi yüzünden bir sıkıntı yaşanıyor ve o sıkıntının ortadan giderilmesi gerekiyor. Eğer giderilemezse o konuda da bir sorun yaşanabilir.
Hakikaten çok sıkıntılı başlıklar ama görünen o ki Türkiye bu sıkıntılar içerisinde Avrupa'ya daha fazla yüzünü çevirmiş diyebiliriz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Deniz Zeyrek yorumların için. Önümüzdeki dönemde göreceğiz Avrupa Birliği ilişkilerin boyutlarını, tekrar konuşacağız. Çok teşekkürler.
İyi yayınlar.
Deniz Zeyrek de Hürriyet Gazetesi yazarı ile konuştuk. Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği'ne yönelimi hangi ihtiyaçlardan doğuyor, nereye varabilir anlamaya çalıştık. Gülay'dan Mucize ile veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim. Thank you.
Hayat bu inanılmaz. Zengin de olsak aynı fakirde. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Melekte olsak, şeytan da olsak, toprakta olsak, aynı ateşte. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de, Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize. Ayıp ne de Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil ayıp ne de Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize. Hayat biraz gülsün diye. Günah değil ayıp ne de Tanrım bize mucize.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen. Hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.